Ayrım 11.
Uçan sandık. Bir zamanlar öyle zengin bir tüccar vardı ki koca bir sokağı, hatta bir de küçüğünü gümüşle kaplatabilirdi. Ama böyle şeyler yapacak türden bir adam değildi o. Parasının değerini bilirdi. Bir lira kazanacağını bilmedikçe tek kuruş harcamazdı. Becerikli bir tüccardı. Becerikli bir tüccar olarak da öldü. Tüm para oğluna kaldı. O da çok keyifli bir yaşam sürdü. Her akşam maskeli balolara gitti, koca koca kağıt paralardan uçurtmalar yaptı, suya taş atar gibi altınlar atarak halkalar çizdirdi, güzel güzel eğlendi böylece. Böyle eğlenince de servetinin çabucak bitivermesinde şaşılacak bir şey yoktu. Böyle de oldu. O koca servetten kala kala 4 kuruşu, bir çift terliği, bir de geceliği kaldı. Bütün dostları onunla birlikte sokağa çıkmaktan utandılar. Hepsi birden uzaklaştı. Yalnız içlerinden biri ona "eşyanı koy" sözüyle eski bir sandık yolladı. Öğüt iyi bir öğüttü kuşkusuz ama zavallı çocuğun koyacak bir şeyi olmadığından sandığın içine kendisi girdi. Bu sandık çok tuhaf bir sandıktı. Kilidine bastın mı kuş gibi havaya yükseliyordu. Tüccarın oğlu olağanüstü özelliği anlar anlamaz bacadan bulutlara doğru yükseldi. Durmadan yükseliyordu. Sandık çatırdamaya başladı. Delikanlı kırılmasından korktu. Bir kırıldı mı yere düşüp paramparça olacaktı. Ama sağ salim Arap ülkesine indi. Sandığını ormanın kuru yaprakları altına sakladıktan sonra kente vardı. Gelişine hiç kimse şaşmadı. Araplar da kendisi gibi yürüyorlardı çünkü. Onlar da ayaklarında terlikler, sırtlarında geceliklere benzeyen hırkalar vardı. Sokaklarda dolaşırken bir dadıyla küçük bir çocuğa rastladı. "Arap dadı, Arap dadı" diye seslendi. "Şu kentin yakınındaki yüksek pencereli büyük saray kimin?" Dadı da "kralın kızının evi orası" diye yanıtladı. Falcılar nişanlısının onu çok mutsuz edeceğini söylediler. Bunun için kral ya da kraliçe olmadan hiçbir kimse yaklaşamaz yanına. "Teşekkür ederim" dedi tüccarın oğlu. Sonra ormana döndü, sandığın içine oturdu ve uçtu. Hemen saraya geldi. Çatısının üstüne inerek pencereden prensesin odasına girdi. Prenses uyuyordu. Öylesine güzeldi ki bizimki ona hayran olmaktan kendini alamadı. Prenses korkuyla gözlerini açtı. Ama o peri padişahının oğlu olduğunu, kendisi için gökten indiğini söyleyince yatıştı. Yanına oturdu, ona olağanüstü masallar anlattı. Bülbül masalını, deniz kızının, karlar kraliçesinin masallarını anlattı. Prenses bu güzel masalları beğendi. Kendisinden başkasıyla evlenmeyeceğine söz verdi. "Gelecek cumartesi gene gel," dedi. "Kralla kraliçeyi bir çaya çağırdım. Beni peri padişahının oğluyla evlendirmek onlara gurur verecek. Ama onlara güzel serüvenleri anlatmayı unutma. Annem ağırbaşlı ve öğretici öyküleri sever, babam neşeli ve hoş şeylerden hoşlanır." "Hiç merak etme, nasıl olsa düğün sepetimde serüvenden başka bir şey bulunmayacak." Ayrıldılar. Prenses ona altın dolu bir kese armağan etti. Hemen pazara koştu. Kendine yeni bir hırka aldı. Sonra güzel öyküler uydurmak için ormanda bir köşeye oturdu. Ama epeyce zorluk çekti. Oturup öykü uydurmak öyle kolay bir şey değildi. Ama en sonunda başardı. Cumartesi günü her şey hazırdı. Kral, kraliçe ve sarayın bütün ileri gelenleri prensesin şatosuna çay içmeye gelmişti. Tüccarın oğlu güler yüzle karşılandı. Kraliçe, "Lütfen bize birkaç öykü anlatın," dedi. "Anlamlı ve öğretici öykülerden olsun." Kral, "Ya da güldürücü bir şey," diye ekledi. "Seve seve," diye yanıtladı genç adam. Sonra da şunları anlattı. Bir varmış, bir yokmuş, bir zamanlar çöpleri yüce soylarıyla övünen bir kibrit kutusu varmış. Çünkü bu çöpler eskiden ormanın en kocaman çamlarından birinden yapılmışmış. Bu kibritleri mutfakta bir çakmakla eski bir tencerenin arasına koymuşlar. Bizim kibrit çöpleri onlara çocukluk öykülerini anlatmaya başlamışlar. "Evet," diyorlarmış, "yeşil birer dalken cennetteymiş gibi mutluyduk. Her akşam, her sabah elmas çayı yani çiğ içerdik. Bütün gün güneş görürdük. Güneş parladıkça küçük kuşlar bize öyküler anlatırdı. Bunun içinde çok zengindik. Öteki ağaçlar ancak yazın giysi giyerdi. Ama bizim ailemiz varlıklıydı. Kış yaz yeşil giysiler içindeydik. Bir gün büyük bir devrim oldu. Oduncular ailemizi dağıttı. Gövdemiz okyanusları aşabilecek bir gemiye direklik görevi aldı. Öbür dallar daha başka işler elde ettiler. Bize de herkesi aydınlatmak düştü. Tencerede bana gelince ben dünyaya gelir gelmez ateşe koydular diye başlamış. Bu evin en önemli eşyasıyım. En güzel yemekler bende pişirilir. Tek hoşlandığım şey yemekten sonra bir güzel temizlenmiş ve parlatılmış olarak raftaki yerimi almak ve arkadaşlarımla ciddi ciddi konuşmak. Ne yazık ki biz burada hep kapalıyız. Yalnız su kovası bazen avluya çıkarılır. Sepet arkadaşımız pazara gelir, dışarıdan haberler getirir ama o da hükümetten ve halktan fazla coşkulu söz eder. Hele geçen gün eski bir çömlek öylesine heyecanlandı ki düşüp kırılıverdi. Yanılmıyorsam ilerici görüşler taşıyan sepet muhalefeti tutuyor. Çakmak. Amma da çok konuşuyorsun diye atılmış. Çeliği taşa çarparak kıvılcımlar sıçratmış. Biraz eğlenelim bu akşam diye eklemiş. Kibrit çöpleri. Evet konuşalım demişler. Hangimizin soylu olduğunda bir karara varalım. Toprak çömlek. Ben kendimden söz etmekten hoşlanmam demiş. Başka şeylerden söz edelim. Önce ben kendi yaşamımı anlatayım, sonra başkaları anlatsın. Bundan güzel ne var? Evet, Baltık kıyılarında sevgili yurdumuz Danimarka'yı süsleyen o güzelim ormanların yakınında tabaklar. Tamam diye atılmışlar. İşte güzel bir öykü. Ama ne başlangıç ne başlangıç. Toprak çömlek. İşte gençliğimi orada ağır başlı bir ailenin yanında geçirdim diye sürdürmüş. Mobilyalar her 15 günde bir silinirdi. Döşeme yıkanır, perdeler hep tertemiz olurdu. Süpürge, ne güzel anlatıyorsun diye söze karışmış. Temizlik akıyor sözlerinden, tıpkı ev kadınları gibi konuşuyorsun. Kova, gerçekten demiş, keyfe gelip sıçramaya başlamış. İçindeki suyun bir bölümü yere dökülmüş. Ve çömlek öyküsünü sürdürmüş, sonu da başı gibi güzelmiş. Tabaklar sevinçle oynamışlar. Süpürge çömleğin başına çelenk yerine birkaç maydanoz dalı koymuş. Bu ayrım ötekileri kızdırmıştır kuşkusuz. Ama bugün ben onun başına çelenk koyarsam, yarın da o benim başıma koyar diye yaptığını düşünmüşler. Maşa, hadi dans edelim deyip dansa başlamış. Görülmeye değer şeymiş doğrusu. Ayaklarını öyle bir havaya kaldırışı varmış ki iskemlenin üstündeki o ömekdar örtü gülmekten kırılmış. Maşa oyununu bitirmiş. Ben de çelenk isterim diye tutturmuş. Onun da başına çelenk koymuşlar kibritler. Ne aşağılık şeyler bunlar diye düşünüyorlarmış. Sonra çaydanlıktan bir şarkı söylemesi rica edilmiş. Ama çaydanlık soğuduğunu öne sürerek söylememiş. Oysa yalnızca gururundan böyle davranmış. Çünkü salonda insanlar olunca her zaman söylüyormuş. Pencerede hizmetçinin yazı yazmakta kullandığı bir kas tüyü duruyormuş. Öyle ilgi çekici bir yanı yokmuş ama çok gururluymuş. Çaydanlık varsın söylemesin demiş. Dışarıdaki kafeste bir bülbül var. Fazla bilgiç olmamasına karşın istedik mi nazlanmadan şarkı söyler bize. Biz de güzelce eğleniriz. Mutfağın her zamanki şarkıcısı, çaydanlığın kız kardeşi İbrik. Ben bu öneriyi uygun bulmuyorum diye yanıtlamış. Neden bir yabancı kuşu aramıza alacakmışız? Yurtseverliğe yakışır mı? Ne dersin Sepet kardeş? Sepet ağır ağır konuşmuş. Doğrusunu isterseniz gecemi böyle geçirdiğim için çok kızgınım demiş. Bana öyle geliyor ki işleri düzene sokmak çok daha iyi olacak. Herkes yerinde kalsın. Ben herkesi sıraya koyarım. Hepsi birden olmaz diye bağırmışlar. Olmaz öyle şey. Bırak biz bildiğimiz gibi yaparız. Tam bu sırada kapı açılmış, hizmetçi içeriye girmiş. Hiçbiri kıpırdayamamış yerinden. Hiç kimse tek sözcük söyleyememiş. Bununla birlikte içlerinde kendini çok yetenekli bulan, yüce bir soydan geldiğini sanan öyle ince bir çömlek yokmuş. Evet diye düşünüyormuş hepsi de. Bıraksalar da istediğimi yapsaydım ne güzel eğlenirdik o zaman. Hizmetçi ateş yakmak için kibrit çöplerini almış. Öyle büyük bir gürültüyle yanmışlar ki. Şimdi herkes yüceliğimizi onaylamak zorunda artık diyorlarmış. Ne ışık ne ve yerlerinde biraz külden başka bir şey kalmamış. İşte güzel bir serüven dedi kraliçe. Az önce kendimi mutfakta kibrit çöplerinin yanında sanıyordum. Öylesine canlı anlattınız. Kızımızla evleneceksiniz kral da. Evet kuşkusuz diye ekledi. Kızımız karın olacak senin. Pazartesi günü düğün başlayacak. Tüccarın oğluna sen demişti. Şimdiden ailenin bir üyesi diye bakıyordu ona. Düğünden bir gün önce bütün kent aydınlatıldı. Sokaklarda çörekler dağıtıldı. Çocuklar ağaçlara tırmandılar, yaşasın diye bağırdılar, parmaklarıyla ıslık çaldılar. Gerçekten çok güzel bir görüntüydü. Tüccarın oğlu, şimdi ben de bir şeyler yapayım dedi kendi kendine. Hep onlar yapacak değil ya, bir sürü havai fişeği aldı, sandığına binip göklere yükseldi. Ne patırtı, ne parıltıydı o öyle, ne renk cümbüşüydü. Bütün Araplar sevinçten sıçramaya başladılar. Hem de ne sıçramalar. Adam boyu havalara sıçrıyorlardı. Hiç böyle güzel bir şey görmemişlerdi. Bunun üzerine prensesin gerçekten peri padişahının oğluyla evlendiğine inandılar. Tüccarın oğlu ormana dönünce hele bir kente ineyim bizim fişeklerin etkisi ne olmuş bakayım diye söylendi. Bu da çok doğal bir istekti doğrusu. Neler neler anlatmadılar. Herkes onu bir başka türlü görmüş ama hepsi de hayran kalmıştı. İçlerinden biri. Peri padişahının oğlunu gördüm diyordu. Yıldızlar gibi parlak gözleri vardı. Sakalı dalgaların üstündeki köpükleri andırıyordu. Bir başkası. Ateşten bir cübbenin üstünde uçtu diyordu. Cübbenin kıvrımları arasında küçük melekler vardı. Genç adam o akşam daha nice güzel şeyler işitti. En sonunda ormana döndü. Sandığını saklamak istiyordu. Ama onu hiçbir yerde bulamamıştı. Sandık yanmıştı. Havai fişeğinden çıkan bir kıvılcımla yanıp kül olmuş, yerinde bir avuç kül kalmıştı. Zavallı delikanlı uçamazdı artık, nişanlısını da göremezdi. Prenses çatının üstünde onu bütün gün bekledi, hala da bekliyor. Tüccarın oğluysa şimdi bütün dünyayı dolaşarak masallar anlatıyor. Ama hiçbiri kibrit çöplerinin masalı kadar eğlenceli değil.